Abi muazzam bir ülke gündemiyle tekrar karşı karşıyayız. Biraz böyle kafamız dağılsın diye haber falan anlatacağız ama ne kadar anlatabileceğiz, ne yapacağız bilmiyorum. Nasılsın diye sorayım.
Yani iyi olabildiğimiz kadar iyiyim diyeyim Meriç'ciğim. Sen nasılsın?
İşte ben de düne kadar iyiydim ben. Çok bir şeyim yoktu. Dün olsa gündem olaylarıyla vesaire böyle. Tadım kaçtı. Twitter'a girmemeye çalışıyorum. Bağımlısı da olmuşuz, giriyoruz. Ya etkileşim kasmaya çalışanlardan saçma sapan şeyler duyuyoruz. Saçma sapan haberler falan böyle tatsız tuzsuz. Vallahi biz burada kaç bölüm önce söyledik işte. Yargı bağımsızlığı falan filan. Onları düşündüm böyle oturdum. Yani bu yargı niye böyle, bu polisler niye böyle falan.
Ama bu
Böyle.
sefer şakayla düşünmedim. Bu sefer ciddi
Yok tabii.
düşündün diye
Evet, bu sefer
düşündüm
ciddi düşündüm. Evet yani oturup gülmedim. Bak biz demiştik demedim tabii.
ben.
Yani.
İleri demokraside olur demiştik, demedik. Ya yani sorunlar çok köklü sorunlar ya. Maalesef sosyal medya bir yandan da kötü bir şey. Çünkü orada insanlar kendi çevreleriyle birlikte bu sorunları bir gün, 2 gün dile getiriyor. Hem kendi vicdanen rahatlamış oluyor. Hem çevresiyle aynı görüşü paylaştığını fark edip kendini yalnız hissetmemiş oluyor. Bir şekilde o öfkesini, üzüntüsünü, endişesini atmış ve kurtulmuş oluyor. Ama sonrasında bu bir aksiyona dönüşmüyor. Yani burada şey demek istemiyorum. Hadi herkes sokağa çıksın, hani hadi hükümeti indirsin ya da bir şey yapsın anlamında değil. Ama İşte bir yandan sosyal medya insanların harekete geçmesini ve değişimi başlatmasını veya değişimi talep etmesini engelliyor diye düşünüyorum açıkçası.
O milletin gazını alıyor, evet.
Bana öyle geliyor.
Onu zamanda muhalefet liderleri yapıyordu. Artık Twitter yapıyor. Muhalefet liderleri o kadar hiçbir şey yapmıyor ki artık Twitter alıyor milletin gazını.
Ya zaten muhalefet liderinde gördük
Gördün mü?
dün. Tabii neler neler paylaştığını gördük
Evet.
ya da paylaşmadın ya da ya mesela niye paylaşıyor? Şimdi mesela tweet atıyor, diyor ki böyle böyle bir şey olmuş, kınıyoruz. Ben de tweet atıp kınıyorum. Sen de tweet
Evet,
atıp kınıyorsun.
evet.
O zaman biz de aslında ana muhalefet lideri olabilirdik diye düşünüyorum.
Potansiyelimiz var. Ama ben çok fazla sert atıp kınadığım için beni yapmazlar mesela.
Evet, sen mesela daha radikalize bir partinin, daha böyle
Evet.
%0,3 falan alan bir partinin başkanı olabilirsin.
Evet.
Onda da dokunulmazlığın olmayacağı için muhtemelen
Çok yaşamam.
seni, evet seni belli kapalı alanlarda, belli ziyaret saatlerinde görmek zorunda
Evet.
kalırdık herhalde.
Evet.
Burada şey diyebilir miyiz abi o zaman? Türkiye'de yapılabilecek en kolay iş ana muhalefet liderliği diyebilir miyiz?
Bence evet. Hem hiçbir şey yapmıyorsun hem de para kazanıyorsun.
Aynen. Mesela iktidar da değilsin ya, sorumluluğun da yok. Hani mesela yasa geçiyor, tepki çekiyor. Bak şimdi ne oluyor? İşte o suçlular var. Kim işte hani mesela kim bu suçluları saldı? İşte 20 senedir yöneten saldı diyor insan. Bak ana
Doğru.
muhalefet lideri rahat. Diyor ki ben yönetmedim ki, ben mi saldım?
Doğru. Çok
Ya
rahat.
da diyor ki ben mi düzelteceğim? Evet, doğru.
Heh, doğru. Bu hiçbir yalan mı bu arada? Değil. Bunların hiçbir
Değil.
yalan değil ama mesela yeri geliyor bu tarz halka şey de diyebiliyorsun. Oy vermeseydin kardeşim, 20 yıldır oy veriyorsunuz adamlara, bana ne
Ha.
diyebiliyorsun halka. Halkı da
Ha.
tuşlayabiliyorsun
Tabii
mesela.
bana verseydin böyle olmazdı. Vermedin. Ben de elimden bu geliyor. Ben de tweet atıyorum falan diyor adam.
Doğru. Bugün de düğündelerdi bu
Ha, öyle
arada.
miymiş?
Tabii, ben gördüm bir arkadaşın storiesinden, düğündelerdi bugün de. Böyle mutlu mutlu gülüyorlar, eğleniyorlar.
Mantıklı.
Yani ne yapacaksın?
E tabii canım, mesela bence de ana muhalefet liderinin görevi nikah kıymak, takı takmak, işte Bosna Hersek'teki sel felaketinde zarara uğrayanlara geçmiş olsun dilemek. Böyle
Evet.
şeyler.
Evet.
Ülkenin sorunları ana muhalefet liderinin değil. Çünkü o daha iktidar değil.
Aynen öyle.
İktidar olsun ki belki ilgilenir o zaman.
Ya şimdi iş bölümü var. Bir yerde hükümet varken,
Ha.
ilgilenecekken sen muhalefet olarak niye ilgilenesin ki halkın işleriyle? Hükümet
Heh.
ilgilensin.
Tabii. Muhalefet diyecek ki gelecek seçimde beni seçin. Mesela.
Ama neden
İlan da
seçin?
anlatmaya gerek
Ha,
yok. Yok
evet,
canım.
yok, hayır.
şey memnun değilseniz iktidardan
evet.
beni seçin. Seçmezseniz siz bilirsiniz abi. Ben evet. işte yüz binlerce lira müvekkil maaşımı alırım. Hazineden yüz milyonlarca lira her sene parti yardımını alırım. Hatta o aldığım parti yardımlarıyla da hiç gidip sandık güvenliğini falan da sağlamakla uğraşmam. Onu da siz sağlayın yani. Sonucunda tabii. demokratik bir ülke ise herkes vatandaşlık görevini yapacak, oy kullanacak, bir de sandığa sahip çıkacak. Ben mi yapacağım yani muhalefet
aynen
olarak?
Öyle.
İktidar olsam belki. Ya böyle bir şey bence çok güzel ya.
Tertemiz iş. İşte buradan da zannetmesinler sadece muhalefeti suçlamıyoruz. Tabii hükümet de suçlu bu arada ama zaten onlar 20 yıldır suçlu. Orada oturup da tekrar hükümeti suçlamanın manası yok yani. Suçlular zaten. Herkes biliyor bunu.
Evet, biz o yüzden yurt dışındayız.
Ya evet, hani eğer evet cidden yani hükümeti suçlu bulduğumuz için biz kaçtık gittik.
Ya yani bu arada gerçekten insanlar şey zannediyor. Ya siz de muhalefeti ne eleştiriyorsunuz abi, asıl suçu iktidar. Ya zaten biz onu söylüyoruz. Hani biz şey mi diyoruz? Hayır, iktidarın hiçbir suçu yok, hepsi muhalefet yüzünden demiyoruz. Ama iktidara belki de 20 senenin üzerinde bir süredir oy verenler muhalefette ışık görmüyorsa iktidara veriyor olabilirler mi acaba diyoruz. Hani bir düşünün.
Hele ki son seçimde. Gerçekten
mesela.
Orada iktidara oy vermek istemeyen bir kesim vardı. Alternatif bulamadığı için yine gitti iktidara oy verdi. Alternatifsizlikten. Şimdi burada yine mi suçlu iktidar o zaman? Yani.
Yani bir şey demiyorum abi. Ya düşünsene bak. Ben gerçekten şöyle düşünüyorum abi. Ya ben sonucunda özel sektörde çalıştım. Çalışmaya da devam ediyorum. Beni bir projenin başına koyduğunu düşün. Ben o projede 15 yıl çalışmışım. 15 yıl boyunca projenin diyelim ki 7 tane hedefi vardı ve hepsini de başaramamışım. 7'ye gelir miydi sence beni işten atmaları?
Zannetmiyorum. İlk
2-3'ten
sonra evet.
Bence 1'den sonra da atılırdım da hadi belki 2, belki ikinci bir şans hani verilirdi. Yani düşünsene sen neyse ya ama... Şimdi
gerçekten
burada girerse
evet.
kardeşim teknoloji
yok.
Gündemi olacak sana Türkiye'nin sorunlarını rakı masasında çözme gündemi.
Sabaha kadar konuşuruz. Çok sorun evet. var çünkü yani böyle tamam birisi birisini kesti intihar etti değil oradaki olay sadece ne yazık ki.
Ya da
o kadar
işte
olsa.
Sokakta yürüyen bir kadına gece vakti taciz ya da tecavüz girişimi ya da Konya'da 79 yaşında bir işçinin inşaattan
evet.
düşüp
evet.
79 yaşında bir
İşçi.
İşçinin inşaattan düşüp ölmesi.
Evet.
Bunlar değil yani. Bunlar sadece şey gibi işte mesela kansersindir. Ne olur ağzında yara çıkar. Bunlar o yara ama
evet.
yani hala biz kanseri ya görmüyoruz ya görmek istemiyoruz.
Kimsenin işine gelmiyor diye yorumluyorum ben ya kanseri görmek, çözmek. Bir sebepten artık. Sebebi neyse bilmiyorum ama.
Ben de bilmiyorum ama açıkçası ümitsiz olmaya devam ettiğimiz veya zorlandığımız günlerden geçiyoruz.
Doğru.
O yüzden belki de teknolojiden biraz bahsederek kafa dağıtmak isteyenler varsa onlara birkaç haber anlatabiliriz
Olur.
diye düşünüyorum.
O zaman başlayalım yavaştan. Samsung ve Apple'da cihazları kilitleyen bazı güncellemeler mevcut imiş.
Evet. Samsung'da, Apple'da yazılım güncellemeleri verdiler cihazlarına. Ve bu güncellemeler sonrasında cihazlar kilitlendi. Bazı cihazlar kilitlendi. Samsung tarafında şöyle gelişti olay. 2 Ekim'de bir güncelleme yayınlıyor Samsung. Ve eski Galaxy telefonlar bazıları, mesela Galaxy S10, Note 10, M51 ve A90 gibi modeller boot loop'a giriyor. Bu boot loop ne? Telefonun açılış ekranı var. Açılış ekranı geliyor, sonra tekrar açılmaya çalışıyor. Sonra tekrar açılmaya çalışıyor. Yani bir türlü açılmıyor telefon. Bunu kullanıcılar işte çeşitli mecralarda dile getirdikten sonra Samsung'da hatanın farkına varmış. Hemen güncellemeyi geri çekmiş ve düzgün bir güncelleme paketi yayınlamış. Yani telefonunu güncelleştirmeye çalışmadıysan eğer yenisini yaparak güncelleştirebilirsin. Bir sorun olmuyor. Fakat telefonunu bir kere güncelleştirmeye çalıştıysan ve bu sorun meydana geldiyse, telefonun şu anda o başlangıç döngüsüne girdiyse, şu anda ondan etkin bir çözüm, etkin bir çıkış yöntemi yok gibi. Kore'den bir kullanıcı demiş ki, biz Samsung tamir merkezine götürdük. Orada verilerimizi kaybetmeden telefonun başlatılması sağlandı. Hani tekrar çalışması sağlandı diye. Amerika'dan bir kullanıcı da bunu görüp Amerika'daki Samsung tamir merkezleriyle iletişime geçmiş. Müşteri iletişim merkeziyle. Ancak oradaki Samsung yetkilileri demiş ki, bizim elimizde henüz buna dair bir çözüm yok ve diğer bölgelerdeki çözümlerle ilgili de biz bir şey yapamıyoruz demişler. Kullanıcıların burada endişelendiği şey, telefonlarını eğer mesela bir bulut yedekleme sistemiyle, bulut tabanlı bir yedekleme sistemiyle yedeklemiyorlarsa, şu anda bir fabrika sıfırlaması çözüm gibi duruyor ama onda da işte telefonun içindeki verilerin gitmesi söz konusu. Yani ben açıkçası hani Apple'da iCloud kullanıyorum zaten. İşte hatta aile üyeliğimiz var. Annemle babamla kullandığım. Google'da da Google Drive'ım var. Böyle durumlar için hani o ayda belki veriyorsun 50-60 lira, 100 lira ama işte böyle beklenmedik durumlar olduğunda gerçekten hayat kurtarıyor. Diyorsun ki en azından ya aman hani olmadıysa olmadı ya da işte telefonun çalınıyor, ne bileyim aniden bozuluyor, kırılıyor, bir şey oluyor. Yani artık o telefonu belki de fiziksel olarak kurtaramayacağın durumlarda da diyorsun ki tamam zaten verilerim yedekliydi. Belki en kötü ihtimalle birkaç gün öncesinin yedeği vardır. Apple'da ne olmuş? Apple'da bildiğin gibi konuşmuştuk zaten üzerinde. Geçen ay iPadOS, iOS, WatchOS, macOS yani bütün işletim sistemlerinin en yeni sürümleri piyasaya sürülmüştü. Fakat hem de en yeni iPad Pro'da yani M4 işlemcili iPad Pro'larda iPadOS 18 sürümü cihazların bazılarını kilitliyormuş. Yine Samsung'un güncellemesinde olduğu gibi yani cihazların açılamamasına yol açıyormuş. Böyle olunca Apple'da güncellemeyi geri çekmiş. Yani şöyle düşün. Sen eğer M4 işlemcili bir iPad Pro kullanıcısıysan hiç iPadOS 18'e geçemedin abi bugüne kadar. Çünkü Apple dedi ki ya hani az bir cihazda da olsa böyle bir sorun var. Biz bu güncellemeyi bu iPad Pro'lardan çekiyoruz. Ama diğer iPad'lere verdi çünkü orada bir sorun yoktu. Bu sorun ve bunun gibi mesela iPhone 16 ve 16 Pro modellerinde dokunmanın algılanamaması veya yine Watch modellerinde yeniden başlama ve dokunma algılamama sorunları gibi şeylerin de çözüldüğü tüm işletim sistemleri için bir ara güncelleme yapıldı. Yani mesela iOS ve iPadOS için 18.01, VisionOS için 2.01, macOS Sequoia için 15.01 ve WatchOS için 11.01 güncellemeleri yayınlandı. Bunları yaparsanız cihazlardaki problemler gideriliyor. Bu performansa ve yeni özelliklere yönelik bir güncelleme değil. Bu tür sorunları çözmeye yönelik bir güncelleme. Onu da tekrar söyleyelim. O çok beklenen Apple Intelligence, iPadOS ve iOS'in 18.1 sürümüne gelecek. Şu an
Daha
bahsettiğim
gelmedi.
yok, şu an bahsettiklerim 18.01. Yani daha 18.1'e geçemedik. 18.0'ın içindeki bir ara güncellemedeyiz. O yüzden onu beklemek lazım. O hala bir ay, 2 ay sonra gelecektir ki o da yine geçen haftalarda bahsettiğimiz gibi en başta Türkçe kullanılamayacak, Amerikan İngilizcesiyle kullanmak gerekecek.
Bu 18.01 bana şey yaptı. Bugün bildirim geldi. Ben de dedim ki ya daha yeni güncellemediniz mi kardeşim, bu nedir dedim. Meğersem düzeltmeymiş. O zaman beni etkilemeyecek bir sıkıntı olmadığı için.
Sen yaşamıyor olabilirsin veya şu ana kadar yaşamamış olabilirsin 18.0'da. Ama yine de güncellemeni yap.
Yapacağım,
18.01'e
evet.
geç. Aynen. Şu anda etkisini görmemiş olabilirsin ama bir şey çıkabilir. En azından onları kapatıyordur.
Anladım. Şimdi de Windows'un güncellemesi çıkmış. Ondan bir bahsedelim istiyorsan.
Evet, Windows'un da bir yazılım güncellemesi var. Hatta buna bazı editörler Windows 12 bile diyor, getirdiği kapsamlı yeniliklerden dolayı ve genel olarak sistemde yapılan değişikliklerden dolayı. Güncellemenin ismi Windows 11 24 H2, yani 24 2024 yılının 24'ü, H2'de Half 2, yani ikinci yarı güncellemesi. Bu güncelleme hali hazırda Windows 11 22 H2 ve 23 H2 olan cihazlarla birlikte başlayarak diğer kullanıcılara da yavaş yavaş yayılacak. Neler var mesela 24 H2'de? Şimdi hep alıştığımız bir pil koruma modu vardı. Bunun yerine daha gelişmiş bir enerji koruma isimli mod geliyor. Yani hani daha kapsamlı bu batarya tasarrufunu yöneteceğini söylüyor Microsoft. Wi-Fi 7 desteği işletim sistemi içinde gömülü olarak gelmeye başlayacak. Ve aynı zamanda USB 4'ün ikinci versiyonu da 24H2 güncellemesiyle birlikte Windows'un içine gelmiş olacak. USB 4 versiyon 2 saniyede 80 gigabit hızında transfer yapabilen bir arayüz diyebiliriz, bir bağlantı standardı. Ayrıca bizim belki de hatırlarsın, bizim eskiden şey vardı. Sağ tıkladığımızda kopyala ve yapıştırı görebiliyorduk. Yazıyorduk kopyala yapıştır. Ama hatırlarsan Windows 11'de bu simgeydi. Böyle kopyalanın simgesi, yapıştırın ve kesin simgeleri vardı. Yazıyla yazmıyordu sağ tıkladığında. Onu tekrar yazıyla yazılacak hale getirmişler. Çünkü gerçekten kullanıcılar bu kadar yıl geçmesine rağmen, ben de dahil olmak üzere, bir türlü o simgelere alışamadık. Hala insan o copy paste'i görmek istiyor bir şekilde tekst olarak. Ve çokça bahsettiğimiz Meriç, Copilot Plus sertifikalı bilgisayarlara recall özelliği de, ki geçen haftalarda yine detaylı bahsetmiştik, recall'a kapsamlı bir güvenlik ve mahremiyet güncellemesi de gelecek diye. O güncellemelerle birlikte recall kullanıcıların kullanımına sunulacak. Aynı zamanda Microsoft Paint'te de güncellemeler olacak. Copilot Plus sertifikalı bilgisayarlar için. İşte Paint'te sen küçük dosyalı bir fotoğrafı, resmi ya da eski bir fotoğrafı, resmi hani büyütmek istediğinde süper çözünürlük özelliğiyle, yapay zeka desteğiyle o fotoğrafları daha az kayba uğrayarak, hani daha böyle az çamurlaştırarak güzel hale getirebileceksin tekrardan. Windows 11 24H2 için yeni bir donanımsal gereklilik konulmamış. Bu yüzden Windows 11'i çalıştıran bir bilgisayarın varsa bu güncellemeyi alabileceksin. Şunu da hatırlatmak lazım. Yine geçtiğimiz haftalarda bahsetmiştik. Özellikle AMD kullanıcısıysan bu güncellemeyi yapmanı öneririm. Çünkü AMD'nin Ryzen 9000, 7000 ve hatta 5000 serisi işlemcilerinde ciddi performans artışları olacak 24H2 güncellemesiyle. Çünkü Microsoft'un o tarafta bir optimizasyon sorunu varmış. Bunu da çözmüş oluyor.
Peki bir şey soracağım. Bu Windows 11 yıllardır var. 12 gelmiyor mu artık? Yok mu?
Normalde gelmemesi lazım Merit. Çünkü onlar dediler ki biz artık hani Windows 11, Windows 11 yeni bir sürüm ismi çıkarmayacağız dediler. Ve yıllardır evet, şu anda o hedeflerine doğru istikrarlı bir şekilde devam ediyorlar. Açıkçası benim de çok dert ettiğim bir şey değil. Umarım böyle devam eder. Bilmiyorum. Ben açıkçası memnunum bunun Windows 11 olmasından. Ha, belki ismi kaldırılabilir. Hani 11'i de tamamen kaldırıp Windows demek de belki güzel bir şey olabilir.
Burada Microsoft 365 olayı, Microsoft 365 var ya, böyle üyelik veriyorsun, para veriyorsun, indiriyorsun. Çok gereksiz
Office
bence.
365 değil mi?
Evet.
Ben de hiç kullanmadım Meriç. Bir ara yüksek lisans yaparken hani okul lisans verdiği için kullandım. Ama onun dışında hep lisanslarımı alırken tek alayım, hani bir kere alayım, kullanabildiğim kadar kullanayım lisansı olarak aldım açıkçası.
Evet.
Sen de öyle mi yapıyorsun?
Ben de öyle, ben de öyle. Bende de üyelik yok. Yani lisansını alıp oradan devam ediyorum. Hatta burada üniversite bedava sağladığı için indiriyorum. Herhalde o da Office 365 üzerinden. Büyük ihtimalle o yüzden mesela şu an var. Ama para vermiyorum falan. Yani gerek yok. Bunu böyle lisansı bir kere alıp sadece onu kullanacağım diyenler için de yeni bir sürüm varmış.
Evet Meriç, zaten hatırlarsan Office 19 vardı, Office 21 vardı, Office 24 geldi. Bu senin de bahsettiğin gibi bir kere alıyorsun. Bir cihazla çalışıyor bu arada. Bir kere alıyorsun ama artık nereye kadar kullanmak istersen. Microsoft, şimdi bahsedeceğiz, bunu yeni yayınladı doğal olarak. Ve Office 2021'den sonra yapılan çeşitli iyileştirmeleri, hata düzeltmelerini, güvenlik güncellemelerini vesaire içeren bir ana sürüm olarak düşünebilirsin. Yani inanılmaz değişiklikler yok tabii ki. Ama demiş ki biz zaten bunu Ekim 2029'a kadar da destekleyeceğiz. Yani 5 yıl boyunca da biz buna güvenlik ve hata düzeltmesi, güncellemesi yapacağız demiş. Yani öyle bir kere alıyorsun, aldığın haliyle kalmıyor. Tabii ki arada da güncelleniyor. Office 2024'ün içinde ne var? Word var, Excel, PowerPoint ve OneNote programları var. Eğer normal versiyonu almak istersen 150 dolar, ama dersen ki ya ben bunu profesyonel amaçla kullanıyorum ve ticari amaçla kullandığım için bunun bende görünmesi gerekiyor. Çünkü kullanıcı sözleşmeleri farklı bunların. O zaman da Office Home and Business 2024 versiyonunu alman gerekiyor. O da 250 dolara satılıyor. Her iki lisans için de tek bir Windows veya Mac bilgisayar kullanılabiliyor. Yani lisans kodun tek bir cihazla geçerli. Fakat burada şu detayı göremedim. Mesela bu Windows'ta sildim, başka bir Windows'a yükleyebiliyor muyum? Yoksa bu bilgisayarın ana kartında mı hani bu lisans key depolanıyor? O yüzden ana kartı değişirse artık yeni bir lisans mı almak zorundayım? Bu bilgiyi göremedim. Burada Office 365'e kıyasla eksik noktalar şunlar. Mesela Copilot'ın yapay zeka asistanının sunduğu özellikler yer almıyor. O sadece Office 365 kapsamındaki programlarda yer alıyor. Ya da aynı anda birden fazla kişi bir dosyanın üzerinde çalışamıyor. O da yine Office 365'te var olan bir özellik. Bunlar eğer çok dert değil diyorsan, ki Copilot şu anda bence kimsenin dert ettiği bir şey değildir. Zaten aynı anda bir dosyanın üzerinde birden fazla kişinin çalışması da yine okul ve iş ortamlarında olduğu için. Onların lisanslarını da zaten okul ve iş yerleri verdiği için. Bence ofis almak isteyen kullanıcılar kesinlikle Office 2024'ün lisansını alsınlar. Kullanabildikleri kadar kullansınlar. Windows 10'da, 11'de ve macOS 13, 14 ve 15 sürümlerinde çalışacakmış bu yazılım. Fakat Windows 10'un fişini Microsoft 14 Ekim 2025'te çekiyor. Artık destek vermeyecek. Böyle olunca Office 2024'te bu tarihten itibaren Windows 10'da çalışmamaya başlayacak. Ya da çalışmayı durduracak değil.
Microsoft'tan devam edelim o zaman. Şimdi Copilot çıkacak dedik. Bunda bir tuşu olacaktı. Ama diyelim ben bu Copilot'ı kullanmıyorum. Ne olacak bu tuş? Ne yapacağım
O
ben bu
tuşu
tuşla?
atamayacaksın. O bir kere
İşte.
klavyende var. Ya Microsoft zaten çok ilginç. Bu Copilot'a ve yapay zeka asistanına o kadar çok inanıyor ki abi. Ya da o kadar çok bunu sistemin içine, kullanıcıların deneyiminin merkezi haline getirmek istiyor ki, dedi ki bundan sonra Windows olan tüm cihazlarda, yani hani Windows lisansıyla üretilen tüm cihazlarda Copilot tuşu olacak dedi. Senin dediğin gibi, peki ya Copilot kullanmıyorsan? Dedin ki ben sildim ya da deaktive ettim bunu. Ne olacak? O tuş hem klavyende yer kaplayacak, hem de hiçbir işlevi olmayacak. Bir de arada yanlış basıp duracaksın falan. Microsoft'un yine bahsettiğimiz bir Windows Insider programı var. Bu Windows Insider programı kapsamında Microsoft'un ileri tarihli güncellemelerini erkenden alarak deneyimleyebiliyorsun. Geri bildirimlerini verebiliyorsun. Yani bunu katılabilirsin. Windows Insider diye sistemin içinden arattığında çıkıyor zaten. Bu Windows Insider programına bir özellik getirmiş Microsoft. Copilot tuşunu herhangi bir uygulamanın kısa yolu haline getirebiliyorsun. Mesela Copilot'ı artık kullanmıyorsun. Diyorsun ki ben her bu tuşa bastığımda Netflix açılsın. Bunu yapabiliyorsun. Aynen, Insider programına bu gelmiş. Bu da demek oluyor ki 2-3 ay içinde genel güncellemeyle de kullanıcılara yayılmaya başlayacak. Burada bir tek detay var. Microsoft tabii burada güvenliği elden bırakmamak adına demiş ki Copilot tuşuna bastığınızda çalışacak olan programlar MSIX paketlemesine uygun, yani Microsoft'un program paketlemesine uygun ve imzalı olmalı ki güvenlik ve mahremiyet kriterlerini karşılasın bu programlar. Yani sizin internetten indirdiğiniz X bir programı bu Copilot tuşuna atama imkanınız olmayacak. Ha, tabii ki işte burada Windows'un güzelliği de var. Tutup üçüncü parti bir klavye yazılımı indirip yine Copilot tuşuna başka bir şeye atayabilirsin. Onda sorun yok. Ama Windows'un içinden Copilot tuşuna görev atama yaptığında sadece bu güvenli uygulamalar çalışacak. Güvenli dediğim aile modu olarak anlaşılmasın. Mesela Microsoft Store'dan indirdiğin Netflix uygulaması, Microsoft Store'dan indirdiğin Apple TV uygulaması gibi böyle lisanslı, imzalı ve belli standartlardaki paketlemelere uygun programlardan bahsediyorum.
Atama yapılması güzel, en azından orada boş boş durmayacak. Ya da böyle görevsiz bir tuş da olabilirdi yani.
Yani evet, belki de o tuşu tasarımsal olarak daha böyle boş, daha özelleştirilebilir bir tuş olarak yapmak da güzel olabilirdi, ama zaten Microsoft'un amacı burada o yapay zekayı deneyimin merkezine koymak ya, o yüzden Copilot tuşu olması onlar için daha doğru bir hareket açıkçası. Yani kendi stratejilerinin kapsamında söylüyorum.
Kullanacak mısın bu Copilot'u kardeşim?
Kesinlikle hayır.
Niye?
Şu ana kadar ben birkaç kere kullanmayı denedim çünkü abi.
Hı.
Giriyorum. Diyorum ki bana mesela şunun cevabını verir misin? Veriyor. Sonra bir tane daha soruyorum. Onun da cevabını veriyor. Sonra bir tane daha sorduğumda mesela diyor ki şeyiniz doldu, kullanım hakkınız doldu. Başka zaman tekrar gelin. Abi yani peki ben Windows'u hani kaçak falan da kullanmıyorum, hani normal lisanslı Windows kullanıyorum. E sen bana bunu yapıyorsan ben neden dönüp kullanayım ki bunu? Fotoğraf ürettiriyorsun. Tam böyle belki istediğim bir sonuca yaklaşıyorsun. Hani iki düzeltmeden sonra üçüncüye geliyorsun, diyor ki yok hani sınırı aştınız, kusura bakmayın. E peki o zaman biz de kalkıp gidelim, müsaadenizi isteyelim. Ya ben gerçekten bu işte de tabii ki yazılım tarafında böyle Microsoft gibi bir firmada çalışmadım, ama müşteri deneyimine, müşterinin bu hani yolculuğuna dair düşünülürken bunların onayları nasıl alınıyor ben çok merak ediyorum Meriç. Yani şirkette nasıl mesela biri diyor ya evet evet bu iyi, bak üçüncü soruyu sorduğunda de ki başka zaman gel. Ve utanmadan Copilot tuşu koyuyor buna. Ya ben sana şunu da söyleyeyim. Copilot Plus sertifikası için bazı gereksinimleri vardı ya. İşte diyordu en az 16 GB RAM olacak, 256 GB depolama ve 40 TOPS'luk performans verebilen bir MPU birimi olacak. Bunların olmadığı, yani Copilot Plus sertifikası olmayan bilgisayarlarda bile bu tuş varmış mesela.
Kullanamayacaklar ama tuşu var.
Evet.
Çok mantıklı.
Değil mi?
Evet. Ben bunu şey gibi düşündüm ya, acaba ileride üyelik üzerine mi, üyelik bazlı mı yapacaklar bunu, işte 3'ten 4'ten fazla soru istiyorsanız ayda 10 dolar verin bize. Yemi çevirecekler de sınır koyuyorlar acaba.
Zaten şu anda var o üyelik.
Ona rağmen mi sınırlı?
Yok, zaten üyeliğim olmadığı için
Ha tamam.
sınırlı deneyim elde ediyorum. Ama sana fiyatını söyleyeyim mi ne kadar?
Söyle.
720 lira aylık.
Aylık 720 lira.
Evet.
Değmez be.
Yani ben bir şey demek istemiyorum. Bak şu anda hatta Copilot'ın sayfasına girdim Meriç'ciğim. Aradaki farkı söyleyeyim. Copilot'tan günde 15 destek alınabiliyormuş. Ücretsiz sürümden. Ayda 720 lira vereceğim. Ve diyor ki günde 100 tane destek alabilirsiniz. Bir kere ben ayda 720 lira veriyorsam beni niye hala sınırlandırıyorsun?
Evet.
Ya bilmiyorum. Meriç gerçekten inanamıyorum ya. Ya mesela bak yine Apple güzellemesi yapmayacağım, ama şöyle bir şey var. Apple Intelligence ücretsiz tamamen. Hiçbir sınırlama yok. Hatta Apple Intelligence bahsetmiştik ya, ChatGPT ile birlikte çalışacak. Mesela ilk önce iPhone'da senin sorduğun soruyu çözmeye çalışacak. Sonra Apple'ın kendi sunucularında çözmeye çalışacak. Sorunun cevabını bulmaya çalışacak. İkisinde de yapamıyorsa sana diyecek ki ChatGPT'ye yönlendireceğim. Kabul ediyor musun? Sen kabul edersen senin sorunu ChatGPT'ye soracak ve orada hep o belirtilecek. Bak, bu yanıt ChatGPT'den geliyor diye. Ve bunu yaparken Apple bir sınırlama yapmıyor ki ChatGPT'ye para ödeyecek muhtemelen. Çünkü ChatGPT bunu hayrına yapmayacaktır. Ama
Doğru.
Apple bunu sınırlayacağını söylemedi. Sınırlayacağına dair bir şey de söylemedi. Ha, bu arada Apple da sınırlarsa ona da aynı yorumu yaparım. Müşteri deneyimini baltalamak, hadi Microsoft'a yakışıyor, şaşırmıyoruz. Gerçekten ya, artık şaşırmıyorum. Baltalamazsa şaşırıyorum. Ama Apple'da baltalarsa, Apple Intelligence çıktığında ona da en sert şekilde söyleriz. Yani bu olmaz, o zaman bunu de ki bakın parayla sınırsız deyin, alalım gerekiyorsa. Ki 720 lira yaparsa onu da almam.
Çok
Bu
pahalı
kadar
zaten.
basit. 720 lira ne abi? Benim şu anda kullandığım bütün sanal hizmetleri toplasan o kadar para etmiyor. Bunun içinde Apple Music var, bunun içinde iCloud var, bunun içinde Netflix var, bunun içinde Amazon Prime Video var vesaire vesaire. Microsoft'un Xbox Game Pass'i var. Bunların hepsini topla. Ben ayda 720 lira vermiyorum zaten. Ve sen 720 lira isteyip bir de benim hakkımı sınırlıyorsun. E peki o zaman, kolay gelsin, hayırlı işler.
Yana Della, biz zaten burada haftalardır istifaya davet ediyoruz. Ama gözümüz Tim Cook'un da üstünde. Akıllı olsun. Öyle sınırlandırmaya kalkmasın Buğra kardeşimi. Vallahi şuradan istifaya davet ederiz seni.
Acımayız.
Hiç acımayız. Acımadık
Bizde
bak.
acıma yok.
Hiç. Hanekef haber ortalarda yok artık. Nasıl saklanıyor?
Logitech yetkilileri dedi ki muhtemelen, ya biz bunu bir şey yapalım, 6-7 ay bir unutturalım.
Abi.
Sonrasında da güzel bir ürün tanıttıralım ki yani gerçekten işe yarayacak. Geçmiş hatalarının üstüne şey, bir örtü çekelim.
Vallahi arayanlar ulaşamıyormuş Hanekef Haber'e. Satya Nadella dikkat etsin, Tim Cook da dikkat etsin. Ne olur ne olmaz. Birden ayakları kayıverir.
Pat Gelsinger gibi olurlar. Haneke
Bak.
gibi olurlar.
Aynen öyle. Pat Gelsinger. Sen vallahi var ya. Diyorum, bir eksik var, bir eksik var, bir eksik var. Evet, oydu bak. Birden daha da sinirlendim. Hemen değiştirelim konuyu. Apple dedin, Apple'dan devam edelim biz. Apple OpenAI'ye destek vermeye karar vermişti. Hatta 6,5 milyar dolarlık bir yatırım yapacak idi. Fakat galiba vazgeçmişler.
Geçtiğimiz gündemlerde her zaman olduğu gibi bahsetmiştik. Apple OpenAI'ya, ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI'ya yatırım yapmayı planlıyordu. Çünkü OpenAI bir yatırım turunda şu anda ve çeşitli yatırım firmalarından, teknoloji firmalarından, daha doğrusu yatırım yapmak isteyen herkesten bir yatırım toplama turu düzenliyor. Bu kapsamda da Apple'ın 6,5 milyar dolarlık bir yatırım yapacağı söyleniyordu. Hatta biz de söylemiştik, demiştik ki ya gerçekten ciddi bir yatırım bu. Microsoft'un zaten uzun sürelerdir yatırım var. O bile bu turda mesela 1 milyar dolar yapmayı hedefliyor, yapacak demiştik. Wall Street Journal'ın haberine göre Apple bu 6,5 milyar dolarlık yatırımdan vazgeçmiş gibi duruyor. Fakat Apple'ın tam olarak neden bu karar verdiğini bilmiyoruz ya da verip vermediğinden de tam emin değiliz, ama Wall Street Journal yazdıysa muhtemelen içerideki kaynaklarına dayandırıyordur bu haberi. Burada şunu konuşmak lazım öncelikle. Bir, Apple, evet, Apple Intelligence geldiğinde tıpkı az önce bahsettiğim gibi ChatGPT'yi Apple Intelligence'ın içinde bir parça olarak sunacak. Ama yine daha önce de bahsettiğimiz gibi Apple'ın buradaki amacı sadece ChatGPT ile bu işi kotarmak değil. Apple istiyor ki ChatGPT de o sistemde olsun, Google'ın Gemini'yi de olsun, başka yapay zeka modelleri, büyük dil modelleri, ismine ne, adını ne koyarsan, onlar da bu sistemde olsunlar ve kullanıcılar istedikleri soruya, istedikleri sistemden yanıt alsınlar. Apple'ın amacı bu. Belki de OpenAI'ya bu denli bir yatırım yapmak bu amacı biraz baltalayacaktı. Apple bundan çekindi. Belki de son zamanlarda OpenAI'da da değişiklikler var. O değişiklikler Apple'ın huzurunu kaçırmış olabilir. Çünkü OpenAI'ın baş teknik sorumlusu da dahil olmak üzere çok fazla sayıda üst düzey yöneticisi istifa etti. Neredeyse hepsi istifa etti. Şirketten ayrıldılar. Bu insanlar zaten ChatGPT'nin başındaki insanlardı. Dolayısıyla OpenAI'ın ve ChatGPT'nin geleceği ne olacak? Bu insanlar tutup da tamam biz para kazandık, cebimizi doldurduk, gidelim evimizde oturalım demeyecekler. Mutlaka başka firmalarda görev alacaklar. Oradaki yapay zeka modelleri çeşitlenecek ve sonucunda kendi tecrübelerini de götürecekler. Bu insanlar sonucunda yaptıklarını unutmuyorlar yani. Öyle bir hadi reset attık sen şimdi öyle git durumları da yok. Bir yandan da OpenAI işte bu istifalarla da birlikte Ar-Ge odaklı kar amacı gütmeyen bir kuruluştu bugüne kadar. Ama şirketin tanımını da değiştirecek artık ve kendini bayağı normal kar amacı güden bir şirket haline getirecek. Yani tıpkı Apple gibi, Google gibi, Meta gibi. İşte bu tür değişiklikler muhtemelen Apple'ın kararını gözden geçirmesine ve vazgeçmesine sebep olmuş olabilir. İlerleyen günlerde bunun daha da netleştiğini göreceğiz diye düşünüyorum.
OpenAI'da niye öyle bir şey yaşandı peki? Neden biliyor muyuz? Niye birden böyle yönetim kadrosu dağılmaya karar vermiş?
Açıkçası ben de detaylı bilmiyorum. Ama bunu gelecek gündemlerde böyle haberleştirebiliriz. Ne gibi değişiklikler oluyor, bunun anlamı nedir? Bunu da kendimize not düşmüş olalım. Ama duyduğum kadarıyla diyeyim, şirkette işler yolunda gitmiyormuş. Mali anlamda demiyorum. Hani vizyon değişiklikleri ya da şirketin ileride yapması planlanan şeyler ile lider takımın aslında yapmak istediği şeylerin uyuşmaması gibi. Bunu dediğim gibi kendimize not almış olalım. Ya gelecek hafta ya da ondan sonraki hafta buna özel bir başlık açıp hatta belki o zamana başka şeyler de belki netleşmiş olursa onları da dahil ederek konuşmuş oluruz Meriç.
Olur. Ben hemen notumu alıyorum. Sana hatırlatırım ama önümüzdeki haftalarda. Unutmam. Unutmam.
Pat Gelsinger. Seni de unutmadık.
Haneke Faber. Unutmadık. Bak. Şimdi bizim ülkemiz dünyaya yön vermeye devam ediyor. Biz yerli ve milli şeyler üretiyoruz. Rusya'nın da canı çekmiş. Görmüş. Demiş ki yerli ve milli çip üretimi için yatırım yapacağım demiş.
Demiş. Çünkü biliyorsun Rusya'ya uygulanan ciddi bir ambargo var. Özellikle Batı bloğu tarafından diyelim. Çünkü Rusya 2022'de dedi ki ben neden Ukrayna'ya savaş açmıyorum? Ve savaş açtı. Ve 2022'den bu yana da neredeyse 3 yıl olacak artık. Savaş devam ediyor hala ve yaptırımlar da devam ediyor. Bu yaptırımlar sadece şey değil. İşte sizdeki fabrikamızı kapattık. Sizden doğalgaz, petrol almıyoruz olabildiğince tarzı yatırımlar, yaptırımlar değil. Burada neler var? Mesela işte teknoloji anlamında da ülkeleri geri bırakmaya çalışma var. Çin'e de ticari tarafta yapılıyor. Nasıl yapılıyor? Mesela Amerika kendi müttefiki olan Hollanda'ya diyor ki ya sizin ASML diye bir firmanız var. Bu ASML firmanız çip üreticilere çipleri üretmesini sağlayan makineleri üretiyor. Siz diyor ASML'e söyleyeceksiniz ve işte Avrupa Birliği ve Amerika'nın anlaşmaları gereği Çin'e, Rusya'ya bu gibi cihazlar satılmayacak ya da çok eski çipleri üretebilen cihazları ancak o da sınırlı sayıda işte izin verdiğimiz sürece satabilecekler gibi gibi. Böyle olunca tabii ki Rusya'da, Çin'de kendi yatırımlarını yapıyorlar. Mesela o cihazları kaçak buluyorlar bir şekilde gerçekten. Ülkeye kaçırarak götürüyorlar. bir şekilde hani kara borsadan alıyorlar. Sonrasında bu cihazları tersine mühendislik yaparak, inceleyerek yerlerine yerli olanlarını, kendi imkanlarıyla üretebildiklerini geliştiriyorlar. Çin gerçekten bu arada çok hızlı şekilde ama milyarlarca dolar yatırım yaparak ve bir sürü şirkete çok iyi noktalara o kısa sürede gelebildi. Rusya da herhalde bunu örnek aldı ve dedi ki ben de yapayım çünkü ben durmayacağım. Ukrayna ile durmam. Niye Rus ayısı yerinde dursun? 2030 yılına kadar 2,5 milyar dolarlık bir yatırım yapmayı planlıyormuş. Fakat hani 2,5 milyar dolar gerçekten komik bir rakam bence de. Çünkü yanılmıyorsam bizim bir yaptığımız köprü falan bundan daha maliyetli. Bu arkadaşlar o paraya çip üretmekten bahsediyor. Hadi biz pahalıya yaptık diyelim köprüyü. De yani 2,5 milyar doların küçüklüğü şuradan anlayabilirsin Meriç. Rusya'nın 2025'teki, bak sadece 2025'teki savunma bütçesinin 57'de biriymiş bu rakam.
57'de biri.
Ve bu 2030'a kadar. Yani 7 yıllık çip yatırım planlarının bütçesi sadece 2025 yılında yapacakları savunma harcamalarının 57'de biriymiş. Bu planı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'yla, tabii ki Rusya'nınki, bizim değil, yine devlet kontrolündeki Moskova Elektronik Teknolojisi Araştırma Enstitüsü yapmış ve 110 tane ARGE projesini başlatmayı hedefliyorlarmış. Ve bu sürecin sonunda da dışarıya bağımlılığın ortadan kalktığı 28 nanometrelik bir üretim teknolojisine ulaşma hedefleri bulunuyormuş. Şu anda zaten 65 ve 90 nanometrede çip üretebiliyormuş Rusya. Çip üreten firmaları varmış. Bu arada 65 ve 90 gerçekten çok eski. Ama mesela burada kullanılan 400 tane farklı araç varmış. Yani ekipman. Ve bu 400 farklı ekipmanın sadece %12'si yerelmiş. Yerli ve milliymiş. Artık ne demek istersen. Ki bunlar bile bak çok eski teknolojiler. Şöyle düşün, şu anda TSMC 3 nanometrede, işte 2 nanometreye geçmesi konuşuluyor. 65'ten 3 nanometreye geçiş yıllar sürüyor. Hani şöyle değil tabii ki, 65, 60, 50 diye gitmiyor. Moore's Law, yani Moore'un yasası kanunu diye bir teorisi diye bir şey var teknoloji tarafında. Intel'in de bu arada eski CEO'su Gordon Moore 1965 yılında bir ifadesi oluyor. Diyor ki her sene entegre devrelerdeki bileşen sayısı 2'ye katlanır. Her sene. Bu gerçekten de bir süre aşağı yukarı böyle devam ediyor. Mesela bak 65 ve 90 dedik ya, 65 nanometre 2005'in teknolojisiymiş. 90 nanometre 2003'ün. Yani bunlar 20 senelik teknolojiler. Çünkü ondan sonra 45, 32, 28 ki 28 bile 2010'un teknolojisiymiş. Ruslar buna 2030'da ulaşmayı hedefliyorlar. 28'den sonra 22, 14, 10, 7, 5, 3 ve gelecek sene 2 nanometrenin gelmesi planı. İşte şimdi buradaki sıkıntılar şu. Dedik ya, yani zaten sen şu anda bile, yani Ruslardan bahsediyorum, 400 gerekli ekipmanın %12'sini yerli olarak üretebiliyorsun. Ve diyorsun ki biz hem yerlilik oranını %70'e çıkarmayı düşünüyoruz ekipman ve ham maddede. Hem bunu yaparken bir yandan da 65 ve 90 nanometreyi 28'e götüreceğiz bu sürenin sonunda. Hem de bunu 2,5 milyar dolarla yapacağız. Bence en önemlisi bu. Ya 2,5 milyar dolarla yapılıyorsa Türkiye herhalde 20 yıla 1 nanometreye geçer herhalde. Hani eğer tabii
yapmak istesek.
Evet. Yani diyelim ki yap işlet devletler olmasa diyelim. Hani,
doğru.
Şehir hastaneleri olmasa diyelim. Hani
köprüler olmasa.
O zaman da nasıl yol yabıdı olacak ama hani
evet.
Hani şunu demek istiyorum. Diyelim ki kaynaklar israf edilmeden demek ki doğru yere harcansa O zaman Rusya'nın bu projeksiyonuna göre Türkiye'de böyle bir %80-90 yerlilikle 20 sene içinde şu anki teknolojiyi hem de sıfırdan yakalar. Yani şu an sıfırdan başlasa 20 seneye şu anki teknolojiyi yakalar. Bu gerçekten şey gibi olmuş. Rusların Türkiye ile şöyle ben seçeceğim. Hani biz diyoruz ya Karadeniz'de gaz bulduk. Ruslar da işte biz de çip ürettik diyorlar. Onlardaki versiyon da o herhalde diye olabilir. Düşünüyorum abi. Ya da işte şey yerli otomobil ürettik tamamen. İşte onlardaki versiyon da bu sanırım.
Yerli çip üretiyoruz. Yani Rus halkının çok umrunda olacağını zannetmiyorum çipin yerli olması veya olmaması ama. Peki bunlar niye Çin'den yardım almıyorlar? Çin üretsin onlara çip. Bunlar kardeş değil mi? Bunlar yardımlaşmıyorlar mı?
Ne kadar kardeşler.
İşte.
Ya Çin ne kadar yanında olabilecek ki? Düşünsene. Bir tane arkadaşın var. Sınıfta herkesi dövmeye çalışıyor. Ne kadar arkadaşım diyebilirsin ki? Böyle sürekli sınıfın düzenini bozuyor.
Doğru. Çin'de bir yere kadar demiştir.
Aynen.
Kendi haline bıraktılar Rusya'yı. Rusya'da da Ukrayna ile bile zor uğraşıyor. Kim niye yardım etsin?
Aynen öyle. Ki ya bir de şunu görmek lazım abi. Rusya dediğimiz ülke evet büyük, nüfusu büyük, toprakları büyük. Teknolojik olarak kötü durumda değiller. Hani gerçekten Sovyetlerden gelen bir kültürleri de var ama petrolü ve doğal gazı olmasa şu anda nerede olurdu acaba? Onu da düşünmek
Evet.
lazım.
Doğru. Ey Putin. Buradan
bak bunu yapma. Bunu hayır. Çünkü şunu istemiyorum abi. Gelecek programda sana ulaşamıyorum direkt. Hani, ya.
Hayır. Tek başıma çıkıp geçen haftadan beri ben Buğra'ya ulaşamadım falan diye.
Ay ben sana ulaşamayacağım. Sen diyorsun.
Sen çünkü. pardon tamam evet. Ben niye sana attıysam suçu direkt.
Bana ben bak. Kardeşim?
Kapıya ben gelseler bir dakika ben bir şey demedim hep Buğra konuştu.
Efendim KGB miydi? Onu lütfen şuraya yollayabilir miyiz diye.
Demek ki Rusya'da yerli ve milli akımına katılan ülkelerden biri oldu. Başka eklemek istediğin bir şey var mı Buğra'cığım?
Meriç'ciğim benim eklemek istediğim bir şey yok. Biraz tatsız bir gündemdi. Yani tatsız başladık. Çok da tadı arttı. Tadın tuzunu ekleyemedik bu gündem ama.
Evet.
O yüzden de kusura bakmasınlar. Ama yine de bizi dinledikleri için teşekkür edelim herkese. Bir sonraki hafta umuyoruz ki daha neşeli, daha güzel bir şekilde karşılarına daha iyi bir gündemle çıkacağız.
Umarım öyle olur. O zaman herkes kendine iyi baksın. İyi haftalar dileyelim biz yine de. Belki hafta iyi geçer. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.